Evet efendim, merhaba Hal ve Gidiş'ten. Bu hafta değerli bir araştırmacı konuğum var, İbrahim Uslu. İbrahim Uslu'yu yıllardır Türk kamuoyu araştırmalarıyla bilir, tanır, takdir eder. Bizim de bir kulağımız hep onun çalışmalarındadır. Sahadan bize ne olup bittiğini söyleyen ve sağlıklı söyleyen araştırmacılardan biri. Bugün İbrahim Uslu'yla biraz tabii onun kamuoyu araştırmacılığı öyküsünü de, geçmişini de dikkate alarak dünden bugüne araştırmalardan hareketli Türk toplumuna, Türk seçmenine, seçmen dokusuna nasıl bakarız diye bir temayı konuşalım istedim. O da sağ olsun kabul etti. Şu anda karşınızdayız. İbrahim hoş geldin.
Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Nazik için de çok teşekkür ederim abi.
Ne demek? Biraz İbrahim, tabii izleyicilerimiz seni bilir ama diyelim ki gençler açtı ekranı ve izliyorlar. Biraz bize şu araştırmacı kariyerini bir kısaca anlatır mısın? Çünkü soracağım soru da herhalde oraya yerleşecektir.
Aslında ben esas orijinal mesleğim akademisyenlik, yani üniversiteyi bitirir bitirmez Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi akademik kariyere geçtim. O esnada önce master sonra doktora ve fakat bir taraftan da bu araştırma şeyleri meraklı da olduğumuz için daha öğrencilikte anketörlükle araştırma mesleğine başladım. Sonrasında 90'lı yıllara geldiğimizde bu sefer bazı araştırma projelerinde dışarıdan şey olarak danışman, uzman olarak yer almaya başladım. Arkasından yurt dışı dönemi oldu. Yurt dışından döndükten sonra ben 93 yılında gidip 95'te falan döndüm. Bu arada Türkiye'de 94 yerel seçimleri yaşandı, belli değişimler oldu. İstanbul, Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı falan seçildi. Ben bunlar hep yurt dışındayken oldu. O dönemde doğru dürüst haber alamıyoruz, insanlar mektup yazıyor, telefonda soruyoruz falan. Gazeteler birkaç gün sonra gecikmeyle geliyor Amerika'ya. Daha internet söz konusu değil. Sonrasında döndükten sonra bir gün üniversitede odamdaki telefon çaldı. Cep telefonu da yok henüz. 95 sonu 96 başı falan o dönemde bir. Ya da henüz 96 olmamış. Araya üniversite yıllarından beri bir arkadaşım buradan da kulaklarını çınlatmış olalım. Hasan Basri Yıldız öğrenciyken ben siyasalda öğrenciydim, o da iktisatta öğrenciydi. O daha sonra bir araştırma kuruluşu kurdu ve şeyden beri gençlik yıllarından itibaren de Sayın Erdoğan'la yakın çalışıyordu. Özel kalem müdürlüğünü falan da yapmıştı o il başkanıyken, Refah Partisi'nin İstanbul il başkanıyken. Hocam uygun sanmıştıysanız ziyarete gelmek istiyorum dedi. Saatleştik, bir gün sonra geldim. Biraz hoş beşten sonra bana sordu. Dedi ki bu bizim reis şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastediyor. O dönemde de reis diyemiyorlardı. Bu sefer de belediye reisi olduğu için reis diyorlardı. bize imaj bir şeyler falan soruyor. Bu konuda bir çalışma istiyor falan. Ben de çok haklı dedim. Ben bu Amerika'daki özellikle başkanlık yarışındaki siyasal araştırmaları, siyasal iletişim araştırmalarından falan bahsediyorum. Tam bundan dedi. Bundan istiyoruz. Böyle bir araştırma yapmak istiyoruz. Sen bize yardımcı olur musun dedi. Bizden bunu anlayacak kimse yok içimizde. Amerika görmüştek insan sensin falan diye de latifeler yaptı. Ondan sonra yaparız dedik ve başladık araştırmayı dizayn etmeye. Araştırmayı dizayn ettik. 3-3,5 ay sürdü ve ben ilk kez o zaman Sayın Erdoğan'la tanıştım ve o araştırmayı sundum. O dönemde yine bir taraftan akademisyen ikram ediyor. Tıpkı bunun gibi Gazi olayları yaşanmıştı hatırlayacaksınız.
Tabii.
Gazi olaylarından sonra o dönemde devlet aklı biraz daha güçlüydü benim tespitim, kanaatim. Bu o dönemde o hadiselerde bir şey yaşanmıştı. İnsanlar, Gazi halkı sakinleri polisle çatışırken daha sonra askerler, jandarma bölgeye sevk edildi ya da askerler hatırlamıyorum ve askerleri alkışladılar. Bunun üzerine ikisi de güvenlik kuvveti, ikisi de devleti temsil ediyor, ikisi de asayiş sağlamak için orada. Niye polise gerilim yaşanırken asker alkışlanıyor şeklinde bir soru oluşmuş. Ve sonunda dönüp polisin imajı, polisin nasıl algılandığına dair, yani sadece Gazi bölgesi için değil, genel olarak bütün toplumda polisin nasıl algılandığına dair bir araştırma yapmayı düşündüler. Yine beni buldular yani o araştırma deneyimim nedeniyle. Ve ben o projenin de yine yöneticisiydim ve polisin çeşitli boyutlarda yani bu çevik kuvvetin imajı da, trafik polisinin imajı da, normal karakol polislerinin imajları da toplum tarafından nasıl algılandı daha doğrusu. O konularda çalışmalar falan yürüttüm. Dolayısıyla benim hani bir taraftan akademisyenlik devam ederken bir taraftan da bu araştırmacılık dışarıdan devam etti. Sonra 28 Şubat süreci ve bizim üniversitenin başına Kemal Alemdaroğlu'nun rektör olarak gelmesi. Evet. Ve o dönem bir şeydir, üniversite çok kan kaybetti, bir travma yaşadık hep birlikte. Tabii bir de İstanbul Üniversitesi olunca çok daha derinde yaşıyorsunuz. Hani başka kurumlardakiler belki bizimki kadar olumsuz etkilenmediler. Ben sonunda 2003 Nisan'ında üniversitedeki görevimden ayrıldım ve özel sektöre geçtim. 2000 o arada bir iletişim danışmanlığı şirketinde bir süre görev yaptım. Arkasından da 2004 yılından itibaren onlar benden önce kurulmuştu. Yani kurulan insanlar benim yakın dostlarımdı. 2004'ten itibaren de ANAR'ın genel müdürü oldum ve 2019'a kadar ANAR'ın başında kaldım. 2019'dan sonra ANAR'daki hisselerimi ortağıma devrettim, görevi de bıraktım ve o günden beri son 2 yıldır da siyasal danışmanlık hizmeti veren bir şirketim var. Burada hizmete devam ediyorum.
Perpepto. Doğru mu söylüyorsun?
Percepto.
Percepto, persepsiyondan, algıdan mı?
Evet, evet, algıdan geliyor. Aynen abi.
Çok teşekkürler İbrahim. Yani bu tabii bir deneyim öyküsü aynı zamanda. Gazi olayları 95 midir? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet, o yıllardı. Tabii 95 olması lazım. Çünkü yeni gelmiştim ben. Gelir gelmez
95'ten olaydı. İtibaren sadece gözlemci olarak değil, araştırmacı olarak da sahadasın. Anladığım kadarıyla hem bu işin siyasi tarafını hem polis üstüne çalışmışsınız, devlet tarafını, toplum tarafını takip ediyorsun. Tabii öyle bir ülkedeyiz ki her şeyi bir siyasi algılarız, değil mi? Aşırı siyasallaşmış bir kültürümüz var.
Maalesef evet. Bir patoloji ama öyle, haklısınız.
Bir patoloji, evet. Şimdi tarihsel dönemleri de sık sık partilerin iktidarları ve ömürleriyle dilimlendirerek tanımlarız. Oysa şimdi AK Parti'nin öyküsüne baktığımız zaman aslında 94'te başlayan bir Refah Partisi yükselmesi, daha sonra 28 Şubat, daha sonra Fazilet Partisi, daha sonra AK Parti gibi çeşitli etaplardan geçen bir siyasi öykü var. Bu öykü AK Parti iktidarıyla birlikte bambaşka bir öykü üretti ve bugün onun da birçok etabı oldu. Yani bugün tek bir AK Parti'den, tek bir AK Parti döneminden bahsetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye, Türk toplumuna baktığımız zaman bu siyasi partinin ismi altında donuk bir toplumsal yapı olmadığını varsayabiliyoruz. Ama sıkça okumalar, bazen yazar okumaları, bazen akademisyen okumaları bile daha böyle siyasi klişelerle oluyor. Onun için sana genel bir soru sorsam, çok ana hatlarıyla tabii şunu sormak istiyorum aslında. Yani Türk toplumu nasıl değişti? Nereye doğru değişti? Tabii araştırmalardan hareketle buna yanıt vermeni istiyorum. Daha somut sorularım da olacak. Ama bir seçmen sosyolojisine baktığımız zaman, yani 1990'lar, 2000'lerin başı ve 2020'ler, aradan bir 20 yıl geçti. Büyük değişim eksenleri sosyoekonomik midir, kültürel midir veya yaş gruplarıyla ilgili midir? Yani bunun bir sosyoekonomik boyutu var, bir kültürel boyutu var. Yani sahaya bakıp şöyle bir genel düşündüğünde hem araştırmacı İbrahim hem akademisyen İbrahim nasıl bir resim çizer, nasıl bir küçük diyelim köşe yazısı yazar bize?
Aslında bizde yaşanan süreçler dünyadan yaşanan süreçlerden çok farklı değil. Yani o anlamda çok özgün, çok spesifik, çok orijinal bir toplum ya da bir sosyolojik macera yaşadığımızı düşünmüyorum ben. Şimdi şeye baktığınızda yani bu temel faktörler bunun şeyinde bağlamında değerlendirdiğinizde demografi gerçekten önemli bir faktör mü? Siyasal davranışı ve sosyolojik o gelişmeyi açıklamak açısından. Evet öyle. Şimdi AK Parti'den referandum süreciyle birlikte kopanlar Y kuşağından seçmenlerdi. O süreç içerisinde yani o esnada 20-40 yaş arasında olan insanlar referandum süreciyle birlikte AK Parti'den kopmaya başladılar. Ben o zaman bunları beyaz sağcılar olarak nitelendirmiştim. Arkasından Z kuşağı geldi. Z kuşağı zaten hükümete tamamen yabancı bir kuşak. Hani yabancılaşmış bile değil. Yabancılaşma için önce bir tanışma sonra yabancılaşma bilesi gerekiyor. Bunlar tamamen yabancı. Hiç evet elbette ki biliyorlar. Fakat çok uzaklar ve aradaki makas kapanacak gibi
Kaç
görünmüyor.
yaşında bu kuşak?
Bunlar da artık 20 yaş civarında,
20
18, işte
yaş, 18.
23-24 yaş aralığındaki gençler. Onlar tamamen uzaklar. Artık bu Y kuşağı dediğimiz şey, şimdi o 40'lı civarlarda hatta 40'ın biraz üstünde falan da çıktıkları için bunlar hani orta yaş falan kuşağına girdiler. Bunlar 5'ten önce bunlar genç kesimi Y kuşağı temsil ediyordu. Şimdi dünyadakine benzer süreçler yaşanıyor aslında. Orada da baktığınızda Y kuşağının, Z kuşağının tutumlarıyla dünyadakilerin, Türkiye'dekilerin tutumları arasında çok büyük farklılıklar göremiyorsunuz. Türkiye'nin bir yani AK Parti malum
Nedir bu tutum dediğin şeyi bize bir şeyleri ne yani kritik noktaları ne?
şimdi Y kuşağının o özelliği Z kuşağına geçiş kuşağıydı aslında. Bizimle Z kuşağı arasındaki ara kuşak onlar. Yani onlar doğdukları gün internet belki doğdukları gün yoktu ama onlar çocuk olduklarında artık internet vardı, sosyal ağlar vardı. Dolayısıyla bizden daha fazla, en azından bizim kuşaklara göre daha fazla dijitalleşen bir dünyada gelişti. Daha fazla küreselleşen bir dünyada büyüdüler. Ve o yüzden küresel değerleri çok daha fazla benimsediler. Bizim kuşaklar biraz daha yerli ve milli tırnak içerisinde. Ama Y kuşağı, bir de Türkiye'nin o esnada Avrupa Birliği süreci vardı bildiğiniz gibi. Ve bu devlet eliyle desteklenen bir süreç olduğu için Y kuşağı daha dünyaya açık, daha batıyla, dünyayla entegre olmayı arzu eden ve dolayısıyla o neoliberal dönemin etkisiyle işte bu insan hakları, özgürlükler, temel haklar konusundaki duyarlılıklar, kadın erkek eşitliği konusundaki duyarlılık vesaire gibi konularda biraz daha bizim kuşaklara göre daha liberal ve özgürlükçü düşünüyorlardı. Zaten o yüzden referandum sürecinde bu yeni model buradan uzaklaştığı için, daha otoriteryen bir model kurduğu için ve dünyaya daha kapalı, daha içe kapalı bir model savunduğu için veya da onu doğuracağı için işte o dönemde birlikte biliyorsunuz Avrupa Birliği ile aramız açıldı. Hatta gerekirse biz referandum yapar Avrupa Birliği'nden çıkarız. Yani zaten üyesi olmadığımız bir şeyden, topluluktan, birlikten falan çıkmayı bile konuştuk hatırlayacağınız gibi. Yani
Kitle
bunlar ona
kaç
direnç gösteriyor.
oranı bizde?
Efendim?
Seçmen kategorilerinde kaç yüzde oranları?
Şu an için 40 yaşının altındaki seçmenler seçmenin toplam seçmenin %50'sine artık yaklaşıyor.
Oo.
Referandum döneminde bunlar %45'ler falan
Evet,
civarındaydı.
tamam. Sen devam et şimdi.
Şimdi
Okuyorum.
artık bu aşağıdan gelen Z kuşağıyla birlikte %50'ler falan civarına geldiler. Bir süre sonra seçmenin büyük çoğunluğu Y ve Z kuşağından olacak. Sizlerin, bizlerin kuşakları artık azınlıkta kalacak ve sahnenin dışına yavaş yavaş çıkan kuşak olacağız abi.
Peki bir soru sorayım mı arada? Kanaatini soruyorum. Bilgin varsa, bulgun varsa onu da söyleyebilirsin. Şimdi Y ve Z kuşağı yakında %50'nin üstündeki seçmen dokusunu oluşturacak diyoruz. Ve senin söylediğin dünyadaki globalleşme sürecindeki bazı etkiler bu grupların siyasi kültürünü belirlemiş ya da etkilemiş bir çerçeve. Hatta Türkiye'deki otokratlaşmadan uzaklaşma, buna itiraz diyelim. Bu nedenle karşımıza çıktı. O zaman bu istikamette gittiğimiz zaman biz bir siyasi kültür değişimine doğru da gidiyor muyuz? Yoksa bir süreklilik boyutu da muhtemelen çok kuvvetlidir. Yani çok hafife almamak gerekir. O açılardan hiç düşündün mü?
Bir damar direniyor ama sonunda değişime uğrayan, dönüşme uğrayan grup gün geçtikçe çoğunluk haline geliyor. Bir süre sonra ben bu kültürün değişeceğini düşünüyorum. Şimdi bu Y kuşağının üzerine Z kuşağı geldi. Z kuşağı artık tamamen bunların özellikleri bizden önce bizim kuşaklardan ya da kendilerinden öncekilerden iyice farklılaştı. Elbette ki homojen bir yapı değiller yani ama çoğunluğun paylaştığı ortak değerlerden bahsediyoruz. İşte bu çok zor anlatılan bir şey. Bir, cinsiyetçi değiller. İki, her türlü etnik ayrımcılığa ve ayrımcılığa karşılar. Üç, hayvan hakları konusunda duyarlılar. Dört, çevre hakları konusunda duyarlılar. Niye? Çünkü bu çocuklar doğduğu günden bu tarafa iklim değişiyor. Felaket, dünyada hayat bir sona erecek, her taraf çölleşecek bir kaygısıyla yaşıyorlar. Ve yani siz dünyayı berbat ettiniz ve bize bir cehennem bırakıyorsunuz. Oysa ki biz dünyayı kirletmedik diye bir taraftan kendilerinden öncekileri suçlarken bir taraftan da içinde yaşayabilecekleri dünyayı korumaya çalışıyorlar. Yani o yüzden hani böyle mod olduğu için çevreci falan olmadılar.
Yaşayarak hissederek.
Yani çok basit bir yaşama refleksiydi. Yani bizler de yaşayacağız diye düşünüyorlar. O yüzden de bu çevre meseleleri konusunda oldukça duyarlılar. Yani dünyadaki bu iklim tartışmalarını zannediyorum İsveç'ten değil mi? 15-16 yaşında bir gencin uluslararası alanda bir sözcülüğünü üstlenmesi falan bunlar tesadüfi şeyler değil. Çünkü gerçekten yaşayacak bir dünya istiyorlar. Şimdi bu şeylerin, bu her iki kuşağın ortak özelliği otoriteryenliğe, tek tipleştirmeye ve öz temel hakların ve özgürlüklerin çeşitli gerekçelerle askıya alınmasına, özellikle söz, ifade, düşünce özgürlüğü konusundaki baskılara, cinsiyetler üzerindeki baskılara, cinsel tercihler üzerindeki baskılara falan karşı bunlar bizlere göre daha duyarlı. Şimdi bunlar mevcut siyasal kültürün tam oldukça dışında ve dolayısıyla yeni bir siyasal kültür bir süre sonra Türkiye'de de hakim olacak benim gördüğüm ortak özellikler bu. Bir diğer en önemli özelliği partiler açısından bu seçmenlerin parti sadakatleri çok düşük. Yani böyle kendilerini bir parti kimliğiyle tanımlamıyorlar önemli ölçüde. Fakat bunlar öte yandan apolitikte değildir. Siyaseti çok yakından takip ediyorlar. Olan biten her şeyden haberdarlar. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da takip edebiliyorlar. Çünkü dil özel bilme yetenekleri bize göre daha yüksek, bizim kuşaklara göre. O yüzden de partiler açısından önemli bir zorluk. Yani bu insanları sadık seçmen kitlesi haline getiremiyorsunuz ve bir dönem size oy vermiş olsa bir de bir süre sonra çeşitli gerekçelerle başka seçmenleri muhafaza ederken siz yani siyasal kimliği kışkırtarak bu popülist teknikleri kullanarak falan diğer seçmenleri muhafaza etseniz bile bir grup seçmen bu tekniklerden, bu propagandadan etkilenmiyor ve daha rasyonel gerekçelerle sizden kopabiliyor. Bağımsız seçmen profili güçleniyor içerisinde, toplam seçmen kitlesi içerisinde. Eskiden beri bağımsız seçmen kitlesi her zaman vardı. Fakat şimdi sadık seçmen oranı azalırken toplam seçmen içerisinde bağımsız seçmen oranı artıyor. Sadık seçmenler %80'den fazlaydı. Yani sokaktaki 10 kişiden 8'inden biraz fazlasının 8-1, 8-2, 8-3 falan bu dönem değişiyordu ama diyelim küsuratlar atalım biz 10 kişiden 8'i kendini bir parti kimliğiyle tanımlarken artık bu rakam azaldı. Şimdi sokaktaki 4 kişiden birinin kendine ait hissettiği bir parti yok. Ama bunlar sandığa gidip oy veriyorlar mı? Evet, sandığa gidecekler, oy verecekler. O yüzden bu bağımsız seçmen kitlesinin varlığı özellikle siyasal kimlik üzerinden siyasetini sürdürmeye çalışan partilerin işini biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü siyasal kimliği ve parti kimliğini önemsemeyen seçmenlerin sayısı içerisinde toplam seçmen havuzu içerisinde büyüyor. O yüzden bu Y kuşağı tamam artık yani neyse o bundan sonra büyümeyecek. Fakat Z kuşağında bu tutum çok yaygın. O yüzden Z kuşağının toplam seçmen içerisindeki payı arttıkça bu sadece siyasal kimlik üzerinden seçmenle ilişkisini sürdüren ve oy almaya çalışan işte bugün Cumhur İttifakı içerisindeki partilerin işi daha da zorlaşıyor. Bu son dönemlerde yaşanan oy kayıplarının arkasında bu demografik faktör ve kültürel faktörleri de rol alıyor.
Demek lazım. Akli kararsızların büyümesini de değil mi? Tabii.
Aslında kararsızdan çok benim gördüğüm bağımsız seçmen büyüyor. Kararsız kavramını yanlış kullanıyor şeyi.
Peki, güzel. Sektörü.
Ben bağımsız seçmen diyorum. Çünkü
peki,
bu insanlar
şöyle bir soru sorayım mı İbrahim? Bağımsız seçmen kavramı önemli bir kavram. Biz bağımsız seçmen deyince tabii yanlış bir şey yapmayayım. Siyasi gözlemlerden büyük sosyolojik analistler üretmek istemem. Ama şimdi davranışla ilgili bir şey soracağım. Biz bu bağımsız seçmen kategorisinden hareketle neyi varsayabiliriz? Bir bireyleşme eğilimi mi? Yani kimlik, içine doğduğun gelenekten, içine doğduğun kimlikten görece mesafe almaya başlamak mıdır? Yoksa böyle değil de mevcut temsili yapıların erozyonuyla ilgili bir bağımsızlaşma mıdır? Yani biz buradan siyasi araçların bozukluğundan çıkan bir tablo mu çıkaracağız? Muhtemelen ikisi de diyeceksin haklı olarak. Bir de sosyolojik boyutu sormak istiyorum. Şunun için sormak istiyorum. Çünkü bu durumda bir tır tırnak içinde bir modernleşme hattı çiziyoruz. Ve bu önemli bir hat. Siyasi partiler bunun ne kadar farkında, ne kadar değil, bu sadece kim seçimi kazanacak meselesinin dışında hakim siyasi bakışın da bir bu seçmen karşısında kriz tablosunu üretebileceğini bize düşündürüyor. Bir sürü boyutu düşündürüyor. Böyle bir soru sormak istiyorum sana.
Tabii çok haklısınız abi. Şimdi aslında bir taraftan gerçekten artık bir şey Türkiye'nin en temel sorunlarından biriydi bana göre. İnsanlar kendilerini kendisi olarak tanımlayamıyorlar. Yani kendi kimliğini tanımlarken ya bir şey coğrafi aidiyetle hemşericilik, hemşerilik bağıyla işte sorduğunuzda ben Kırşehirliyim, Yozgatlıyım, neyse Malatyalıyım falan diye oradan başlar. Ya bir din kimliğiyle ya bir etnik kimlikle falan kendini tanımlar. Hatta biraz daha spesifik alt kimlikler de vardır. Bir tarikat mensubiyetiyle ya da bir takım taraftarlığıyla falan. Şimdi insanlar sadece kendi olarak tanımlamaya başlıyorlar kendilerini. Yani bu bireyselleşme Batı'da belki şeyden sonra Rönesans ve Reform'dan sonra arkasından aydınlanmayla birlikte güçlenen ve kapitalizmi de karşılıklı olarak hem kapitalizm bireyselleşmeyi, bireyselleşme kapitalizmi büyüterek Batı'yı dönüştürdü. Biz de bu daha yeni yeni ve güçlü bir biçimde şekillenmeye başladı. Bunu sağlayan temel faktör bu iletişim devrimi aslında. Niye? Şimdi siyaset biliminde bir giriş dersine siyasal bilgilerin birinci sınıfının birinci döneminde siyaset biliminde giriş okuttular. İlk öğrendiğimiz teorilerden biri bu siyasal toplumsallaşma süreciyle ilgili. Temel teori bu 1960'larda Amerika'da yapılan bir araştırma son neticesinde bulunmuş. Amerikan seçmenleri diye işte American Voters diye bir makale olarak yayınlandığında siyaset bilimi literatüründe oldu. Bu sansasyonel bir araştırmaydı. Niye? Çünkü insanlar neye göre parti tercihinde bulunur sorusunun yanıtını arıyor elbette ki siyaset bilimi. Ve siyasal davranışı, siyasal tercihleri anlamaya çalışıyor. O araştırma gösterdi ki insanlar siyasi tercihlerini aslında ta çocukluklarında ailelerinden tevarüz ediyorlar. Annelerinden, babalarından alıyorlar. Niye öyle? Çünkü işte sizin de öyleydi, benim de öyleydi. Bütün aile bir odada otururduk. İşte önceden radyo vardı, daha sonra televizyon geldi. Radyodan haberler dinlenirdi. Büyüklerimiz o haberlere yorumlar yaparlardı. Eve bir tane gazete gelirdi. Hangi gazeteyi babamız tercih edip alıyorsa, sağcı mı, solcu mu neyse işte, milliyetçi mi, her birinin gazeteler vardı şimdi olduğu gibi. Bir siyasal kimliği temsil eden gazeteler vardı. Bizim çocukluğumuzda da, ilk gençlik yıllarımızda da. O gazete gelirdi. Zaten gazeteyi, o hangi eve, hangi gazete girdiğine bakarak siyasal kimlikleri falan tanımlayabiliyordunuz. Sonra televizyon geldi. İşte yine aynı odada televizyonu izleyip büyüklerimizin siyasal tepkilerini, yorumlarını falan alarak büyüdük. O yüzden de yakın zamana kadar, yani bu iletişim devrimi, internet devrimi oluncaya kadar ebeveynlerle çocuklar arasında gerçekten siyasal davranış açısından bir tevarüs ilişkisi, mirasçılık ilişkisi söz konusuydu. Büyük çoğunlukla insanlar içinde yetiştikleri ailenin siyasal tercihlerine göre siyasal tercihlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla hani sağcı bir ailede doğduysanız, evet sağ içerisinde, sağ ana akım içerisinde hani bir partiden öbür partiye belki geçişkenlik olabiliyordu ama sağdan sola, soldan sağa geçişler gözlemlemiyordu. Fakat sonra şimdi bu siyasal toplumsallaşma teorisi değişmeye başladı. Artık çocuklarımız ailelerinden tevarüz etmiyorlar. Niye? Çünkü bir, eve gazete girmiyor. İki, aynı odada oturup aynı radyoda haberleri, ajansları ya da aynı televizyondan haberleri falan, ana haberleri falan izlemiyoruz. Çocuklar artık kendi sosyal ağlarını kendileri oluşturuyorlar. Orada çeşitli alt grupların parçası haline geliyorlar. Çeşitli mecraları kendileri bağımsız bir biçimde takip ediyorlar. Onlarla etkileşim içerisindeler. Yani benim çocuğum benle siyasal anlamda bir etkileşim içerisinde değil. Siyasal şeyini, toplumsallaşmasını benim hiç olmadığım, haberdar bile olmadığım gruplar içerisinde o siyasal toplumsallaşması gerçekleşiyor. Öyle olunca da çocukların anne babayla aynı ana akım içerisinde yer alması şeyi yüzdeleri düşmeye başladı. Anne baba A partisine oy verirken ya da A sağ ana akım oy verirken çocuklar bir sol bir partiye oy verebiliyorlar ya da tersi gözlemlenmeye başladı. Şimdi
bu bir eğilim herhalde değil mi?
Bu bir eğilim yani bu
yani şey böyle baskın yani, hakim bir tablo olmaktan çok
bir süre sonra baskın şey tablo haline
olacak diyorsun. Evet.
Çünkü bundan sonra insanlar hep siyasal toplumsallaşmasını ailelerinin dışındaki platformlarda, ağlarda gerçekleştirecekler. Öyle olunca da bir de bağımsız seçmen haline geliyorlar. Şimdi iki şey yaşanmaya başladı. Bu bir trend tabii, henüz dominant karakter değil ama bir, anne baba A partisinde çocuklar B partisinde. Anne baba A akımında çocuklar B ana akımında olabiliyorlar. Birincisi bu. İkincisi aynı kişi bu seçimde sağ partiye oy verip bir sonraki seçimde sol partiye oy vermekte, bu tercihlerini de değiştirmekte bir beis görmüyor. İşte bağımsız seçmen profili dediğimiz şey profil bu. Şimdi bu bir trend ve Y kuşağında biz bunu gözlemlemiştik. Z kuşağında bu daha da güçlü olacak. Şimdi Z kuşağı daha yeni oy kullanmaya başladığı için henüz yeterince bu anlamda kayda sahip değiliz. Ama Y kuşağı için bu kayıtlara sahibiz. Öncesinde AK Parti'ye oy veren, arkasından referandumda AK Parti'nin karşısında hayır oyu kullanan, daha sonra ki şeyde ittifakta gidip rakip ittifaka oy veren, son yerel seçimde de CHP'li adaylara oy verebilen seçmenler, çok sayıda seçmen vardı sistem içerisinde. Zaten o oy kaymaları ve büyük şehirlere AK Parti'nin kaybetmesi bu seçmenler nedeniyle yaşandı. Bu referandum süreci başladığında hatırlayacaksınız. İşte şeyin evet oylarının 160 civarında çıkacağı tahmin ediliyordu. Niye? Çünkü AK Parti artı MHP üst üste koyduğunuzda %60'ları geçiyordu. 61-62 civarında bir oya tekabül ediyordu. 60 birazcık 1-2 puanlık firelerle %60 civarında bir oyla evet çıkacağı zannediliyordu. Ne oldu? 51.5'a düştü. Peki o 10 puan civarındaki fire nereden oldu? İşte bu Y kuşağı seçmenlerdi.
Senin anlattıklarımdan.
Y kuşağı seçmenlerdi. Evet. Niye? Çünkü onlar ben bir kere AK Parti'liyim ya da MHP'liyim, dolayısıyla partim ne derse ben de orada olmalıyım şeklinde düşünmediler. Partilerden bu güne kadar oy verdikleri partinin taleplerinin hilafına bir tercihte bulunabilirler. Ondan sonra zaten o partilere oy vermekten de vazgeçtiler. İyi Parti'ye gittiler, CHP'ye gittiler, yeni kurulan partilere gittiler. Şimdi bağımsız hareketle bilen bir seçmen profili var.
Bunların yüzdesi hakkında bir fikrimiz var mı? Kamuoyu araştırmalarında bunlarla ilgili bir yüzde fikri oluşuyor mu?
Y kuşağında özellikle AK Parti'ye oy veren yaklaşık...
Bağımsız seçmen anlamında söylüyorum.
Bağımsız seçmen tabii. Şu an sokaktaki 4 kişiden biri artık bağımsız seçmen.
O kadar kuvvetli. Biraz önce...
Evet, %25 civarında sistemde bağımsız seçmen.
İbrahim, yani biraz yani çelişkili belki soracağım soru ama çok iyi anlıyorum söylediğini. Zaten eşyanın tabiatı bu. Yani böyle de olması gerekiyor. Sen de çok yakından gözlüyorsun, tespit ediyorsun. Fakat Türkiye'ye baktığımız zaman hala bazı temel büyük kırılmalar kültürel. Burada görüyoruz. Yani hatta siyasi oy davranışı da hala biz kültürel yani şeyli miyiz, İzmirli miyiz, ondan sonra Batmanlı mıyız, Kırşehirli miyiz, bunlar kültürel verilerle önemli oldu. Şimdi belki çocuklar ailelerin içerisinde bir sosyalleşme sürecinden geçmiyorlar. Bunu hep beraber izliyoruz. Aileler de değişiyor, parçalanıyor. Ama mesela ablası başörtülüyse veya kız kardeşi başörtülüyse bu hala bir faktör olarak varlığını sürdürebiliyor. Ya da babası Anadolu'nun bir yerinde bu aşırı klientelist sistemde, patronaj sisteminde, adam kollayan sistemde bir yerel belediyenin imkanlarıyla ilişki içerisinde ise bu da başka bir faktör. Şunu sormak istiyorum. Şimdi her şeye rağmen AK Parti'ye bakıyoruz. %30'larda, 28'lerde dolaşan bir oy potansiyeli var. Bütün bu senin söylediğin sosyolojik dalgaya rağmen ve onun dışında Türkiye'de arka arkaya çıkan krizler serisine rağmen. Burada da sıkça, ben de bunu zaman zaman varsayarım ve yazarım, bir dönem AK Parti'nin iktidara gelmesiyle sistemin dışında kalan, işte başörtülü olsun, diğer insanlar, diğer gruplar sistemin içine doğru girebildiler. Yani bugün başörtülü memur da var, öğrencilerde artık bir problem yok, ekonomik kanalların içerisinde dışlanmış gruplar daha çok var. Acaba muhafazakar kesimde ya da AK Parti seçmeninde oy davranışında buraları korumak, bu kazanılmışları korumak güdüsü bir faktör mü? Eğer bir faktörse bu biraz kültürel kimlikle bağlantılı, rabıtalı değil mi? Gençler bunun neresinde? Mesela AK Parti'nin bu %28'inin 30'unda daha orta ve yüksek yaşlılar mı var? Gibi bir sürü soru geliyor aklıma. Size doğru topu atıyorum.
Şeyde daha çok orta yaşlılar var. Yani 40-65 arası şeyin, hatta 35 üstü.
AK Parti.
Baren başlıyor. Evet, AK Partili seçmenin ortak özelliği ne derseniz. Şimdi önceden daha şey gençlerden de oy alabiliyordu. Sonra gençlerle arasındaki makas açıldı. Ve artık gençlerden daha az oy alıyor. Gençlerdeki şey son seçimlerde, yerel seçimlerde de, ondan önceki genel seçimlerde de, son genel seçimlerde AK Parti %42,5 oy aldı. O esnada gençlerden aldı, yani 25 yaş altından aldığı oy oranı %30'un altındaydı. Yani Türkiye ortalaması %42,5 iken gençlerdeki ortalaması %30'un altındaymıştı. Şimdi dolayısıyla makas açılıyor. İşte AK Parti kurulduğu yıllarda genç olan insanlar o neoliberal söylemleri nedeniyle, daha özgürlükçü tutumları nedeniyle, Avrupa Birliği konusundaki gösterdiği şey samimi çabalar nedeniyle ve Türkiye'nin eski döneminde yaşanan olumsuz gelişmelere tepki dolayısıyla genç nesiller AK Parti'ye oy verdiler bir dönem. Fakat aşağıdan gelen yeni genç seçmeni yakalama konusunda AK Parti özellikle 2015'lerden itibaren sorunlar yaşamaya başladı. Niye? Çünkü dünyadaki trende paralel bir biçimde AK Parti de söylemini popülizme kaydırdı, daha otoriter bir dil kullanmaya başladı, daha güvenlikçi ve devlet merkezli bir dil kullanmaya başladı, daha merkeziyetçi, yani yerel yönetimlerden, yerinden, yönetimden, sivil toplumdan falan oradan uzaklaştı şeyleri, tercihleri ve merkezi hükümeti güçlendiren, hatta o kadar güçlendirdi ki artık merkez bürokrasisi falan onlarla kalmadı. Sonunda bütün yetki tek bir şeyde, makamın elinde toplanmaya başladı. Yani o kadar merkeziyetçi bir şey, üstüva siyasal tercihlere savruldu AK Parti. Bu süreç işte genç nesillerin AK Parti'den kopmasına neden oldu. Benim gördüğüm bir şey. O yüzden...
Peki CHP'de nasıldı İbrahim?
CHP tam AK Parti'nin tersini yaşıyor. Yani CHP önceden gençlere çok uzakken, mesela 50 yaş üstündeki insanlar diyelim ki sadece oy kullanıyor olsaydı 2002'de, 2007'de falan CHP birinci parti çıkıyordu. Oralarda CHP bir dönem dondu.
Uzunların partisiydi, evet.
Evet, aynen. Ben yani hele mesela sadece lise mezunları oy kullansa, yani lise ve üstün mezunları oy kullansa CHP yine yakın zamana kadar birinci parti oluyordu. Belki tek başına iktidar olamıyordu ama birinci parti oluyordu. Şimdi bu süreç içerisinde yaşanan gelişmelerle AK Parti bir taraftan CHP'nin eski konumunu alırken, yani bu merkez çevre ilişkisi enteresan bir şeye dönüştü. Bir köşe kapmaca oyununa dönüştü belki de siyaseten. Yani çevredeki AK Parti merkeze geldikçe merkeze benzedi. Yani esas sorun orada yaşandı. Merkeze gelip merkezi dönüştürmedi. Merkeze geldi ve kendisi merkezin eski söylemi, tutumları, kültürü neyse onu devraldı. Dolayısıyla AK Parti artık eski merkez konumuna gelmiş oldu. Yani olarak tutum, davranış, kültür olarak daha önceden o merkez neyse ona benzedi. CHP merkezden zaten aslında uzun zaman önce yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı. Ta 90'lardan itibaren çevre merkezin dışına itilmişti. Şimdi bir çevre hareketi olarak tekrar merkeze doğru gelmeye çalışıyor. O yüzden genç seçmenlerden oy almaya başladı. Çünkü o kendi AK Parti'nin kurulduğu yıllardaki yaşlı seçmenlerin büyük kısmı artık aramızda değil. Ama CHP yeni seçmenlerini genç seçmenlerden alıyor. Üstüne üstlük yani kendisine rakip olan mı? Kendi havuzundan oy alan İYİ Parti gibi büyük yani yüzde şu an 14-15'lere ulaşan bir partinin varlığına rağmen CHP bunu yapmaya çalışıyor. Bir çevre hareketi örgütlüyor aslında şu an baktığınızda. İşte asgari ücretlerle ilgileniyor, işsizlerle ilgileniyor, tarım sektörüyle ilgileniyor, gecekonularla ilgilenmeye çalışıyor, yoksul kesimlerle ilgilenmeye çalışıyor, düşük gelir
Ve o
grupları.
zaman zaten senin söylediğine göre eksenler, oklar yıllardır CHP'nin savunmuş olduğu sosyoekonomik hassasiyetlerin diğer hassasiyetlerden daha önemli olduğu. Hadi eskiden buna sınıfsal analiz derdik.
Evet,
CHP'de çok
doğru.
ama o istikamete doğru da gidiyor senin söylediğin
Gitmek
gerçek.
zorunda. Yani çünkü bu popülizm bütün dünyada bir bir sapmaydı. Normal şeylerden, siyasal, kültürel süreçlerden bir sapmaya neden oldu. Onu doğuran da aslında kendisi bir sebep değildi, bir sonuçtu bu popülizm ve otoriterliğin yükselişi.
Yani
2008
geçmişe
yılından
vakıflanmanın
itibaren
manası yok, hala öyle.
yok, benim gördüğüm orada da trend tersine döndü. Yani Amerika'da Trump'ın
Amerika'da
kaybetmesiyle
evet.
birlikte tersine bir süreç başladı. Şimdi 2008'de neoliberal iktisat ve sistem çökünce arkasından buna bir tepki gelişti. Tıpkı 1929 Büyük Buhranı'ndan sonra olduğu gibi o dönemde de faşizm, nazizm yükselmişti. Yani otoriter yönetimler yükselmiş ve İki Dünya Savaşı yaşanmıştı. Neyse Allah'a şükür bu sefer savaş
Tamam.
yaşanmasına
Yani
gerek kalmadı.
bu konuda aynı kanaatte değiliz ama şimdi bunu karşılıklı tartışmanın yeri
Yok,
burası değil
başka bir
bence.
yere geleceğim ben. Şimdi bu Türkiye'de de popülizm yükseldi dünyaya paralel bir biçimde ama popülizmin yükselmesi yani insanlar bu 2008 krizinden sonra bir taraftan işlerini kaybetmeye başlayıp bir taraftan yani hem refahları hem istihdam güvenceleri hem sosyal güvenlikleri tehdit altına girdi. Bir taraftan da bu göç hareketleri başladı ve göç hareketleri de insanların iş bulma, işini muhafaza etme anlamında yeni tehditler yaşamasına neden oldu. Şimdi orada iki tepki gelişti. Büyük bazı ülkelerde insanlar popülist yönetimlere teveccüh ettiler. İşte Amerika böyle, İngiltere böyle, Polonya böyle, Macaristan böyle, Hindistan böyle, Brezilya böyle, Türkiye'de bu kategoriye dahil. Bazı ülkelerde sol partilere yöneldi. İşte Podemos, Syriza gibi Yunanistan, İspanya örnekler var. Onun dışında kuzeyde falan bazı ülkelerde sosyal demokratik iktidarların iş başına gelmesi söz konusu. Şimdi aradan geçen süreç içerisinde pandemiyle falan birlikte bu popülist yönetimlerin büyük çoğunluğu iyi bir performans gösteremedi. O yüzden de Trump kaybetti. İngiltere hemen U dönüşü yaptı. Boris Johnson bir süre biliyorsunuz saçmaladı ama ondan sonra kendisi hasta olduktan sonra o politikalardan vazgeçti ve bir sorumlu devlet adamı gibi davranmaya başladı. Brezilya'da Bolsonaro sistemi resmen çökertti. Hindistan'da Modi Hindistan'ı perişan etti. Şimdi bu Bolsonaro'nun bugün bir açıklaması var Brezilya'da. Tıpkı Trump'ın açıklamaları gibi eğer seçimlerde hile yapacak olursa muhalefet ki yani nasıl yapacaklar falan orası meçhul bilmiyoruz onu. Başkanlığı bırakmayacağım, teslim etmeyeceğim falan dedi. Yani Trump'ın birebir o deneyimi Brezilya'da insanoğlu bir daha yaşayacak. Öyle görünüyor ama Şimdi benim gördüğüm o, dolayısıyla şimdi bu güvensizliğin, ekonomik güvensizliğin, istihdam güvensizliğinin, sosyal güvensizliğin yaşandığı ülkelerde ve neoliberal iktisatta, kapitalizmde dertlere çare olamıyorsa, aslında Batı yine kapitalist sistem içerisinde sosyal demokrasiyi ön plana çıkarmış. Bu tür dönemlerde sosyal demokrat iktidarlar geliyorlar, daha sosyal adaletçi, sosyal güvenlikçi, sosyal dengeler sağlama yönelik, yani büyüme tarafını biraz ihmal edip ama bu sosyal ilişkilere karşı toplumu koruma konusunda reçeteler yazıyorlar. Şimdi pandemi sürecinde özellikle sosyal demokrat yönetimlerin başarısı da, yani kuzey ülkelerinde, Yeni Zelanda'da falan bu iyi performans göstermesi, benim gördüğüm önümüzdeki süreçte sosyal demokrat partilerin şansını yükseltiyor.
Yükseltiyor.
Türkiye'de de CHP
Evet.
aslında buraya oynuyor. Yani bu bunca şeyi onu anlatmak için söyledim. CHP'nin önümüzdeki dönemde bu siyasal kimlik ve bizim siyasal kültürümüzden ve sağın işte 1945'ten bu tarafa kullandığı o ideolojik şeyden, propagandadan, argümanlardan, argümantasyondan bağımsız bir biçimde içinde bulunduğumuz konjonktür gereği Türk toplumu yeniden bir sosyal demokrasiye ihtiyaç duyabiliyor, duyuyor. O yüzden de aslında bütün şeylerde AK Parti falan dışındaki muhalefet partilerinin söylemine bakın, hepsinde bir sosyal adalet vurgusu var. Niye? Çünkü insanlar buna ihtiyaç duyuyorlar. Bu anlamda da sosyal demokrat bir partinin bu bizim ideolojik bölünmelerimizden bağımsız olarak biraz daha şansı yüksek olabilir. Hele bir kendini bir siyasal kimlikle tanımlamayan bağımsız seçmenlerin, Y kuşağı, Z kuşağı seçmenlerin olduğu bir atmosferde bu şans daha yüksek. Tabii bunun için CHP'nin bu seçmen kitlesine sosyal demokrasiyi, yeni sosyal devletçiliği, sosyal adalet kavramlarını falan anlatabilmesi lazım. Çünkü bu kitlenin bir diğer özelliği de mesela siz, ben böyle eski Soğuk Savaş dönemini de bildiğimiz için o ideolojileri, Marksizmi, sosyalizmi, sosyal demokrasiyi falan biliyoruz ama yeni kuşaklar onları hiç görmediler. Yani liberalizm, neoliberalizm dalgalarıyla büyüdükleri için ve solun çöktüğü bir dönemde doğdukları için o dönemleri ve o kavramları bilmiyorlar. Şimdi onlarla tanıştırabilmesi gerekiyor.
Evet, peki İbrahim, demografi ve genç kuşaklar, yani kuşak faktöründen söz ettik. Şimdi benim gündeme getireceğim iki tane değişken de bununla tabii çok yakından ilgili, ama istersen bir kısaca değinelim eğitim meselesi. Yani eğitimin kalitesi bir yana, eğitimin, üniversite eğitiminin yaygınlaşması ve eğitimli kitlelerin alt sınıflardan orta sınıflara, hatta orta üst sınıflara doğru hareket etmesi gibi kimi eğilimler sosyal araştırmacılar tespit ediyorlar. Bir, bu eğitim faktörünün bu toplumsal dönüşümdeki yeri sence ne? İkincisi tabii kent gelişmesi. Kentlerin gelişmesi. Kent popülasyonunun çok ezici bir üstünlüğe ulaştığı, Anadolu'da modernlik ve kent arasında çok kuvvetli ilişkilerin kurulduğu bir Türkiye var. Bunların seçmen davranışları ve senin söylediğin seçmen profili tanımına etkilerine biraz değinelim.
Şimdi AK Parti kurulduğu günden itibaren yüksek eğitimde insanlardan oy almak konusunda sorunlar yaşıyor. Hatta bir dönem hatırlayacaksanız bir akademisyen bu üniversiteleri kapatalım buradan çıkanlar oy vermiyorlar bize falan şeklinde bir şey de ya, itirafta bulunmuştu yani kelimenin tam anlamıyla. Şimdi AK Parti tıpkı benzer bir şey tarihimiz aslında daha önce de yaşanmış. Abdülhamit'in açtığı okullardan mezun olan insanlar biliyorsunuz doğrudan onun muhalifi haline geliyorlar. Şimdi eğitimle birlikte eğitim seviyesinin yükselmesi ve işte belli şeylerde farkındalığın artmasıyla insanların bu muhafazakar değerlere, ideolojilere ve siyasal opsiyonlara tutumları farklılaşabiliyor. İşte bu Y kuşağı, bahsettiğimiz Y kuşağı aslında Türkiye'de üniversite mezunu sayısının arttığı döneme denk gelen jenerasyon. Niye? Üniversite sayısı AK Parti geldiğinde tam olarak kaçtı hatırlamıyorum ama işte onun döneminde her ile bir üniversite arkasından özel üniversitelerin teşvik edilmesi falanla üniversite sayısı hızla çoğaldı. Buna paralel bir biçimde üniversite mezunu sayısı da hızla çoğaldı. Bunlar hangi kuşakta oldu? Y kuşağında oldu. Yani bizim kuşaklar 40 yaşındayken gidip tekrar üniversiteler çoğaldı, biz de üniversiteye gidelim falan demedik. Dolayısıyla biz neysek o öyle kaldık ama genç kuşaklar bizim kuşaklara göre daha fazla sayıda üniversiteye erişme olanakları vardı. Dolayısıyla orada üniversiteye gitme o jenerasyonlarda çok yüksek oldu. Şimdi elbette ki siyasal tercihler bir sürü faktörden etkileniyor ama ben sizinle paralel düşünüyorum. Yani bu sadece yaş faktörü değil. O yaş kuşağının yaşadığı şeyler, sahip olduğu olanaklar, hayat macerası, onun içerisinde yaşadığı sosyolojik macera bunların belli şekillerde düşünmesini ya da belli şekillerde davranmasına neden oluyor. Bu kuşak hangi döneme denk geldi? Bir, şehirleşmenin hızlandığı, nüfusun büyük çoğunluğunun artık şehirlerde ve metropollerde yaşadığı. Yani şu an büyük şehir olarak nitelendirilen şehirlerde yaşayan, 30 büyük ilde yaşayan seçmenler toplam seçmenin %75'i. Dolayısıyla yani artık metropollerde yaşıyor seçmen. Bir önceki dönemde, bizim dönemimizde böyle değildi. Yani ben üniversiteye başladığımda toplumun büyük çoğunluğu köyde yaşıyordu, kırsalda yaşıyordu. Nüfusun yarısından çoğu, yani 80'li yılların başında kırsal alanda yaşıyordu. Sonra orada bile kırsal tanımı nüfusu 20 binin altında, 10 binin altında böyle bir kriter vardı. Fakat o kriter yani orayı kırsal kabul ediyordu Devlet İstatistik Kurumu o zamanki adıyla, Devlet İstatistik Enstitüsü. Aslında nüfusu 20 bin, 30 bin olan bir sürü sosyolojik anlamda kır olan yer söz konusu değil miydi? Elbette ki söz konusuydu. Onları biz kendi nüfus kabul ediyorduk. Ona rağmen nüfusun büyük çoğunluğu kırda yaşıyordu. Şimdi nüfusun büyük çoğunluğu yani %75'e 25 civarında, hatta biraz daha fazla şu an %78'e 22 yanlış hatırlamıyorsam, bu kır kent şeyi veya da metropol kır şey diğer küçük ayrımı daha doğrusu. Böyle olunca metropoller insanların geleneksel yapılarını sürdüremedikler. Yani geleneksel yapılar ne? Akrabalık ilişkilerinizi sürdüremiyorsunuz. Büyük aile yapsanız sürdüremiyorsunuz. Çekirdek aileye dönüyorsunuz. Hatta kentleşmeye, eğitim seviyesinin yükselmesine ve kadın iş gücünün daha fazla istihdam iş gücü işte kadınların iş gücüne daha fazla dahil olması, istihdama daha fazla dahil olması neticesinde biliyorsunuz. İşte bunun ilk sonucu bir, evlenme yaşının uzaması, iki, boşanma sayısının artması. Dolayısıyla çekirdek aile bile kalmıyor aslında metropol yaşamıyla birlikte ve bu eğitim seviyesinin yükselmesi ve kadın istihdamının artmasıyla birlikte. O yüzden de geleneksel yapıları sürdüremiyorsunuz. Geleneksel yapıları sürdüremediğinizde bu sefer gücünü gelenekten, gelenekçilikten alan muhafazakar siyasetin de gücü kırılmaya başlıyor Türkiye gibi ülkelerde.
Bizdeki... Yeni muhafazakarlık ne İbrahim? Arada hemen bir soru sorayım.
Ben yeni muhafazakarla
mitolojiyle ilgilendirir.
Bence tamamen sentetik bir şey. Çünkü AK Parti bu süreçleri bir tarihte anlamaya başladığı andan itibaren yeni bir dindarlık, yeni bir tarih bilinci ve yeni bir kültür inşa etmeye başladı. Yani AK Parti'nin 2010'lara kadar falan bu anlamda bir şeyi yoktu, bir çabası yoktu. Fakat sonrasında bu tehditleri görünce, yani bu metropolleşmenin, eğitim seviyesinin yükselmesinin kendisi açısından bir tehdit olduğunu görünce, bu sefer yerli ve milli nesil, dindar nesil falan üretme çabalarına girişti. Tarihi yeniden inşa etmeye başladı. Tabii yani bu Osmanlı merakı. Günün birinde AK Parti Haymana şenliklerini falan kutlamaya, organize etmeye başladı. Ben adını bile duymamıştım. Kim bu Haymana diye girip baktım. Şimdi sonra Söğüt şenliklerine katılmaya başladı. Fakat orada MHP'lilerle kavga ettiği için bir süre sonra gidemedi ona. Birincisinden sonra ya da ikincisinde kavga çıktı. Bir daha katılamadılar Söğüt şenliklerine. Sonra Çanakkale'yi keşfetti. Çanakkale üzerinden o tarih bilincini oluşturmaya başladı. Arkasından hızını alamadı. Biliyorsunuz Kutlulamare. Ondan sonra Malezgirt'te falan gittik. Orada devlet törenleri de, büyük devlet törenleri de kutlanmaya başlandı. İşte dizilerle vesairelerle yani şey, insanların aslında bu şey
Milli kimlik
muhteşem
üstünden milliyetçiliğe endeksli bir tanım
bir
bu.
yani muhteşem yüzyıla olan ilgisini görünce biz bunun daha muhafazakar versiyonunu ve ideolojik versiyonlarını çekeriz deyip onları çekmeye başladılar. İşte şimdi en son yine biz artık Selçuklu'dan itibaren yani sadece Osmanlı değil oradan itibaren yeni bir tarih bilinci oluşturuyor. Yeni muhafazakarlık dediğimiz şey bu. Aslında tarihin akışına ya da o sosyolojinin akışının tersine kürek çekme çabası benim gördüğüm o. Çünkü bütün trendler bu mevcut Türkiye'deki milli görüşten gelen ve ondan önceki sağ partilerden gelen muhafazakarlık anlayışının sonunun geldiğini hissettirince, onu anlayınca AK Parti zaten orada o şeyden neoliberal, muhafazakar ve neoliberal bir parti kimliğini terk edip yani sağ uçlarında, aşırı sağda milliyetçi muhafazakar bir kimliğe büründü ve bu kimliği yeniden inşa etti. Ama bu sosyolojik trendlerin tersine bir çaba olduğu için başarısı AK Parti'yi mutlu edecek seviyede olmadı. O yüzden de AK Parti, şimdi haritaya bakıyorsunuz, siyasi haritaya, iç bölgelerde AK Parti MHP güçlü. Kıyılara falan geldikçe, yani büyük metropollerin yer aldığı kıyılara geldikçe haritanın rengi değişiyor. Orada muhalefet bloku çok daha güçlü. Malum o 11 Büyükşehir Belediyesi'ni muhalefet partileri kazandı. Bunların büyük kısmı Türkiye'nin çeperlerinde. Diğer taraflarda da yani diğer sahillerde falan da oy kaybediyor. Güneydoğu'da zaten başka bir parti güçlü. AK Parti artık iç bölge partisi, MHP de öyle. Milliyetçilik, muhafazakarlık Türkiye'nin iç bölgelerinin ideolojisi hakim kültür haline geldi. Metropollerde başka bir kültür yayılıyor. O
Evet.
yüzden bu yeni muhafazakarlık dediğiniz şey en azından Türkiye için bence sentetik ve tarihin akışına karşı kürek çekme çabası. Belki hani takdir edilebilir ama başarılı olma şansı yok yani.
Tamam, ben iki kelime söyleyeyim müsaade edersen, çok güzel analizlerin. Benim yani itirazlarım derken farklı düşüncelerim var diyeyim. Onu söyleyeyim.
Biz dinlemekten zevk alırım abi. Yani
Yok,
programın
vaktimiz
formatına
yok.
uygun şey aykırı değilse.
Seni dinleme programı. Ya son dönemde okuduğum şeyler, yapılan araştırmalar, batıdaki gelişmeler bana şöyle bir şey söylüyor. Bu batı demokrasilerinin ifade ettiği bir tür işte bireyleşme, modernleşme, insanların kendi çıkarlarını yönetme mekanizması olarak modernleşme. Zaman zaman bizim gelenek olarak gördüğümüz yapılarla barışık yaşayabiliyor. Yani mesela çok otoriter kapitalist modeller global sisteme entegre olmaya devam edebiliyor, Çin gibi. Veya Rusya gibi modeller var. Yani bu popülizmin ve Batı karşısında serbest piyasa ekonomisini kontrol eden ama daha otoriter eğilimlerin ben çok kolay kaybolacağı kanaatinde değilim. İnşallah senin de değil olur. Yani ben böyle bir hat açıldığını ve bu hat içerisinde de AK Parti'nin kendisine bir yaşam alanı bulduğunu, Batı'yla veya dünyanın geri kalanıyla alternatifli ilişkiler kurarak gücünü sürdürebildiğini düşünüyorum. Bu milliyetçilik konusunda da katılıyorum sana çok. Ama bu içi boş bir hikaye mi? Bana göre evet, şüphe yok. Ama yani daha agresif bir dış politika, çeşitli alanlarda daha militarizasyon, bütün bunların Türkiye'deki o eskinin sağda da solda da olan nostaljik duygularına vermiş olduğu bir rahatlama, bir gevşeme halinin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu inşallah seninle başka bir programda uzun uzun tartışırız. Vaktimiz çok azaldı. Son bir sorum var. Eğer hala çok yakından saha yapıp izliyorsam bu tabloyu Güneydoğu açısından yani Kürtlerin çok baskın olduğu, HDP'nin diyelim en kolayı o, HDP'nin baskın olduğu şehirlerde nasıl karşımıza çıktığını sormak istiyorum. Bir gençlik tabii. Yani oradaki gençlik, Kürt meselesi, entegrasyon, çatışma, bunlar paradoksal da olabilir. Bir sorun bu. Bu yani toparlaman için. Bir de kentleşme orada tabii şu veya bu şekilde arttı. Kentleşme oldukça orta sınıfta bir sayısal bir yükselme oldu vesaire. Bütün bunların o bölgedeki seçmen sosyolojisine etkisini nasıl değerlendirirsin?
Şimdi tabii şey aslında Kürtlerdeki yaşanan sosyolojik dönüşümler, değişimler sadece Güneydoğu'da yaşanmıyor. Aslında günün şey de yani Kürtlerin büyük çoğunluğu nüfus olarak bu Akdeniz, Ege ve özellikle Marmara'da yaşadığı için bunlar karşılıklı etkileşime sahipler. Yani bu akrabalık gibi bağlar falan bir taraftan çok güçlü. O yüzden özellikle şey Kürt kökenliler arasında yaz tatillerini ya da bu cenaze, düğün vesaire gibi şeylerle, gerekçelerle memleketleriyle olan bağlarını güçlü biçimde sürdürüyor olmaları o şeydeki büyük şehirlerde yaşanan şeylerin süreçleri diğer tarafa şeye Güneydoğu'ya transferini kolaylaştıran bir şey. Güneydoğu'daki dönüşüm dolayısıyla iki kanaldan besleniyor. Bir PKK hareketinin başlattığı o bir taraftan feodaliteyle bir taraftan otoriter bürokrasiyle falan giriştiği mücadele sonunda bir taraftan da Marksist bir şeye sahip, ideolojiye sahip olmalar. Bunların tamamı modernist, seküler bir şey kültür transferini ya da dönüşümünü yaşattı bir taraftan. Feodal yapıların ve geleneksel yapıların bağı kırılırken şey daha bireyselci, işte kendini daha şey bağımsız gören ve daha seküler şey değerlerle dünyayı yorumlamaya çalışan bir kültür orada gelişmeye başladı. Bir taraftan da metropollerle olan ilişkileri sayesinde metropollerde ortaya çıkan yine özü itibariyle geleneksellikten uzaklaşmaya başlayan, daha dünyaya entegre olan, daha bireyselci ve daha seküler kültür yine şey Güneydoğu'ya atmaya başladı. Dolayısıyla bir taraftan da bu çatışmalar ve önce PKK arkasından da daha legal Kürt siyasi hareketinin yaratmayı başardığı bu kültürel duyarlılık, Kürt kimliğine karşı duyarlılığın yükselmesi. Bu üç süreç benim gördüğüm çok hızlı. Esas büyük sosyolojik dönüşümler Kürt popülasyonunda ve Güneydoğu illerinde yaşanmaya başladı. Ben uzun zamandır gider gelirim. Diyelim ki Urfa gibi illerde, bazı illerde bu hareketlik biraz daha, dönüşüm biraz daha yavaş yaşanırken, orada muhafazakar değerler hala gücünü korurken, Diyarbakır gibi, Batman gibi, hatta Mardin gibi şeylerde, Van gibi şehirlerde bu kültürel dönüşüm çok daha hızlı yaşandı ve modern kültür oralarda çok hızlı yaygınlaşıyor. Bu yüzden de birkaç realite ortaya çıktı siyasal açıdan baktığınızda. Birincisi artık özellikle 40 yaşın altına indiğinizde seçmenlerin büyük çoğunluğu HDP'ye oy veriyor. Özellikle 30 yaşın altında neredeyse HDP'ye oy vermeyen Kürt genci bulmakta zorlanıyorsunuz. Niye? Bunlar işte uzun yıllardır devam ede gelen gerilimlerin, çatışmaların ve yükselen Kürt kimliğinin ve bu konudaki duyarlılığın ortasında büyümüş çocuklar, siyasal toplumsallaşmasını bu koşullar, bu atmosferde gerçekleştirmiş gençler oldukları için onlar daha çok bu Kürt siyasi hareketine oy veriyorlar. Onun yanında yer alıyorlar. AK Parti'nin bölgede oy kaybetmesinin arkasında bu dönüşüm var. Yani sadece AK Parti'nin politikalarının yanlışlığıyla ilgili bir şey değil. AK Parti artık gençlere ulaşamayacağını anladığı andan itibaren, yani bu Kürt nüfusu, Kürt seçmeni kaybedeceğini anladığı andan itibaren politikalarını değiştirdi. Bence AK Parti'nin dönüştüğü için Kürtler AK Parti'den kopmadı. Kürtler AK Parti'den kopacağı için AK Parti'de politikalarını dönüştürüp bari Türk milliyetçiliğine sığınalım dedi. Nasılsa oradan bize artık oy gelmeyecek. Bunu fark etti. Nerede fark etti? 2014 seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş %10 civarında bir oya ulaştığı anda AK Parti bu artık sürecin geri döndürülemeyeceğini anlamıştı. O günden sonra 2015'te biliyorsunuz %13'lere çıktı. Evet, emanet oylar vardı. Ama 2015 1 Kasım'ında emanet oylar gittiği halde yine HDP tek başına barajın üstünde kaldı. %11'lere yakın bir oy almayı başardı. %10.7'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu şey yani Türkiye'deki süreçlere paralel, Türkiye'deki süreçler gibi süreçler yaşandı. İlave şeyler de yaşandı orada. Bir metropolleşme, yani o köylerden kovma insanları, köyleri yakma, onları orada teröre destek veriyorlar diye şehirlere toplama başka bir komplikasyon doğurdu. Bu sefer geleneksel yapılar çözülmeye başladı. O ortamda şehir ortamında yaşayan çocuklar da Kürt kimliğine duyarlılık çok yükseldi. Kürt siyasal hareketine sempati çok daha yükseldi. Bu başka bir siyasal dinamik şekillendirdi. Dolayısıyla da benim gördüğüm Kürt modernleşmesi aslında AK Parti döneminde ortaya çıkan bir şey. En güçlü biçimde AK Parti döneminde ortaya çıktı. Ve Kürt modernleşmesi Türk modernleşmesinden daha hızlı bir biçimde yol alıyor bence.
Evet, İbrahim sonuna geldik. Şu cümleyi de sarf etmeden geçemeyeceğim. Tabii bir siyasi iktidarın ömrü bu kadar uzun olunca o siyasi iktidar dönemindeki pek çok girdi. Zaman zaman bu siyasi iktidar eliyle de üretilen girdiler. Büyük bir değişime ve değişmeyen bu kez siyasi iktidarların karşısına bir sorun olarak da çıkabiliyorlar. Bu da AK Parti'nin öyküsü açısından önemli bir paradoks diye düşünüyorum.
Evet, AK Parti bir sürü şey hani bilinçli yapmadı ama onun attığı hani iyi niyetli adımlar onun öngörmediği sonuçlar doğurdu. Yani
Evet,
eğitim
tabii.
seviyesini yükseltelim, kızların okula gitmesini arttıralım, güçlendirelim, işte şehirleşmeyi arttıralım, bu metropoller oluşturalım ve oranın imkanlarını iyileştirelim dediğinizde o zaman işte İyi eğitimli ve şehirli nüfusun verdiği tepkilerin yani bireyselleşme, muhafazakarlık değerlerden kopma, bağımsız davranma falan şeylerinin ortaya çıkacağını öngöremedi. Bir anda o gerçekliklerle karşı karşıya kaldı. Yani attığı iyi niyetli adımlar onu tehdit eden bir şey, sosyolojik sonuçlar doğurmaya başladı. Andan itibaren o dönemde yükselen popülizme kaymayı çare olarak gördü. Belki
Evet.
bu şeyle değişen sosyolojiyle birlikte kendini dönüştürmeyi başarsaydı o zaman Türkiye'nin işte konservatif partisi falan haline ya da bu Avrupa'daki Hristiyan Demokrat partiler haline dönüşebilirdi.
Evet.
Hatta onun yerine yani kendisini dönüştürüp o sosyolojiyle birlikte evrim geçirmeyi göze almak yerine iyice muhafazakarlaşıp sağın uçlarına doğru kaymayı tercih edince bence arıza o andan itibaren ortaya çıktı. Hala daha bu tutumlarını yani sosyolojik trendlerin tersine olan tercihlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Keşke sosyolojiyle birlikte evrilmeyi başarsaydı. O zaman birbirini besleyen bir şeye dönüşürdü. Bir dinamiğe dönüşürdü. Ve o dinamik belki Türk demokrasinin seviyesinin kalitesinin yükselmesi açısından çok değerli bir şey olurdu ama yine işte liderin ömrü kadar ömrü olan bir merkez sağ parti bir süre sonra çeşitli açılardan dejenere olmuş, deforme olmuş bir şey siyasal kültür falan o sarmal içerisinde gidiyoruz benim gördüğüm.
İbrahim Uslu çok teşekkür ediyorum. Güzel
Ben
bir program
teşekkür ediyorum.
oldu.
Sayenizde ben
Analizler dinledik. İnşallah başka programlarda yine beraber oluruz. Çok
seve
sevgilerimi
seve.
sunuyorum. Efendim bugün de burada hal ve gidiş İbrahim Uslu'yla Türk sosyolojisini araştırmalardan hareketle biraz da seçmen sosyolojisinden hareketle anlamaya çalıştı. Bir dahaki hafta başka bir konukla tekrar beraber olacağız. İyi günler diliyorum.